Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Özellikle mümin genç kardeşlerimin duymasını istediğim ve inşallah onların dünya ve ahiretleri için faydalı olacağına inandığım sözlerim var. Şüphesiz bütün dünyada devletler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, yani bütün dünyada bir iş yapmak isteyenler gençlerle ilgileniyorlar. Devletlerin gençlik bakanlıkları var. Derneklerin, vakıfların tüzüklerinde gençlikle ilgili çalışma maddeleri var. Herkes biliyor ki gelecek bugün genç olanlardan oluşacak. Onun için gençliği kendisine çekmek isterler. Benden olsun genç isterler. Dünyada şirret maksadı olan terör örgütleri de gençler üzerinde hayaller kurarlar. Herkes gençliği istiyor. Aziz kardeşlerim, ama herkes kendi menfaati için gençliği istiyor. Allah da gençleri davet ediyor, gençlerin faydası için. Allah'ın davetiyle Allah'ın dışında kalan bütün dünya sistemlerinin gençleri daveti arasında çok önemli bir fark var. Allah Darusselam'a çağırıyor. Cennete çağırıyor. Diğer bütün resmi ve sivil yapılanmalar ise kendileri için, gelecekleri için çağırıyorlar. Bütün gençler kızlarıyla, erkekleriyle Allah'ın davetiyle dünya sistemlerinin, gençlik örgütlerinin davetleri arasında bu farkı bilmelidirler. Nedir bu fark? Allah genç ebedi cennette kalsın diye onu çağırıyor. Diğerleri ise genç onlarda kalsın diye çağırıyorlar. Biliyorum pek çok genç kardeşim, hatta onların anneleri, babaları şimdi bana diyecekler ki genç bunu nereden anlayacak? Böyle bir ayrım nasıl yapsın genç diyecekler. Diyorum ki lütfen kendimizi kandırmayalım. Sadece 10 yaşında henüz ortaokulu dahi bitirmemiş çocuklar filan diplomanın, filan okulun geleceğim açısından faydası daha yüksek. Ben o okulu okuyacağım diyorlar. Filan okul geleceğimi karartır diyorlar. Allah aşkına 10 yaşında, 12 yaşında lise görmemiş çocukların, gençlerin gelecek dedikleri şey gerçek midir? Nasıl anlıyorlar? Yoksa 10 yaşına gelene kadar şu fakülte, bu meslek denediler de öyle mi anladılar bunu? Hayır. Hayır. Esasen gençlerin akılları yaşlılara göre daha az değildir. Tecrübeleri olmadığından yaşlılar gibi bilemez kabul ediliyor. Hele 15 yaşını doldurmuş delikanlı, Allah'ın davet ettiği şey nedir? Filanca arkadaş grubunun davet ettiği şey nedir? Bunu çok iyi bilir. Bilir de zevklerinden vazgeçemez. Keyfini bırakamaz. Yoksa bilir. Bal gibi bilir. Belki şimdi yaşlı kardeşlerim bana diyecek ki, ben 15 yaşındayken dediğin gibi anlamıyordum bu işleri. Ben de ona diyeceğim ki, senin 15 yaşında olduğun zamanın dünyası, şimdi köhne kabul edilen bir dünyadır. Sen ne gördüydün ki? Şehire inenler bile ne görmüşlerdi ki 30 sene önce, 50 sene önce? Dünyanın bütünüyle bir avuç içine sığacak kadar göz önüne gelebildiği, gençlerin evlenmeden önce, yuva kurmadan önce, iş sahibi olmadan önce, dünyanın mesleklerini, gelir kaynaklarını, iyisini kötüsünü, turistik merkezlerini, oyununu, savaşını bildikleri bir zamanda yaşıyoruz. Senin zamanın köyde çelik çomak oynayabildiğin zamandı. Şimdiki gençlerin zamanı ise avuç kadar bir cihazın üzerinden dünyanın 7 devletini birbirine kırdıracak oyunlar yaptıkları zamandır. Bu farkı unutma. Gençleri basit görmeyelim. Allah'ın darusselama, cennete davetine adaydırlar onlar. Her doğan çocuğun fıtrat üzere doğduğu gerçeği bunu ispat ettiriyor. Genç kardeşlerim, ben size söylüyorum. Size duyurmak istiyorum. Sizi ikna etmek istiyorum ki Allah sizi bir şeye çağırdığı zaman, bu namaz olur, tesettür olur, Kur'an okumak olur, zikir yapmak olur, ilim tahsil etmek olur, anaya babaya itaat etmek olur gibi her neyse, Allah diyor ki size sözünü duyduğunuz zaman, kesinlikle bilesiniz ki sadece ve sadece sizin için Allah bunu söyler. Siz yüzlerce sene yaşasanız ve hiç secdeden alnınızı kaldırmasanız, bunun Allah'a ne faydası olacak ki? Celle Celaluhu. Veya siz, na'uzu billah, yüzlerce sene en kötü şeyleri yapsanız, Allah'a ne zarar verebilirsiniz? Firavun ne zarar verebildi? Nemrut ne zarar verebildi? Ebu Cehil ne zarar verebildi ki Allah'a? Ne bütün dünya insanlarının secdeye kapanması Allah'a bir nokta kadar kazanç getirir, ne de herkesin Firavun olması Allah'a nokta kadar bir zarar getirir. Allah Samet'tir. Allahus Samet'tir o. Yani herkes ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Sana sabah namazına kalk buyurduğu zaman Allah, sen kazan diyedir bu. Allah'ın dışında hiçbir çağrı kendi menfaati olmadan sana herhangi bir iyiliğin davetçiliğini yapmaz. Filan vakıf, dernek, devlet sana burs veriyor ve benden bir şey istemedi diyorsun. Doğru. Milli bir maksadı vardır. Bu ülkeye yatırımın olsun, ülke seni kazansın diye burs veriyordur. Öbür oluşum, sivil oluşum, kendi grubunu artırmak. Sen mühendis olduğun zaman onun maslahatları doğrultusunda çalışman için veriyordur. Öbür terör örgütü de seni kum torbası olarak kullanmak için veriyordur. Allah bunlardan hiçbiri değil. Allah ki sen cennete gir diye, sen Mus'ab'la beraber ol diye, sen Nesibe ile Fatıma ile Aişe ile beraber ol diye sana davet gönderir. Sabah namazına bunun için kalk der. Bunun için gözünü haramdan koru der. Bunun için annen ve baban olmadan cennete giremezsin, onları sakın ezme, çiğneme der. Sadece Allah. Bu farkı anlayamadıktan sonra güzel kardeşim benim, ey sevgili gencim, Allah'ın davetiyle onun dışında kalan milli veya özel, tüzel ne varsa seni davet eden, tabelasına isim olarak asan, bütün davetçilerin, sana burs verenlerin, sana imkan sunanların, hatta ve hatta annen ve baban, ağabeyin bile kendileri için ailemiz, soyumuz devam etsin diyedir. Seninle ilgileri. Annen de seni bunun için emzirdi. Gelecekte sen onu anne olarak gör, el üstünde tut istedi. O muhtaç sana çünkü. Bebekken sen ona muhtaçtın. Bir gün bir tür bebeğe döndüğü zaman o sana muhtaç olacak. Böyle bir düzeneğin içinde yaratıldık. O ve biz, yani analarımız ve biz birbirimize muhtacız. Allah ise samettir. Kimseye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. Genç kardeşlerim, hanım kızlarım, delikanlılarım, bu gerçeği bilirseniz rahat edersiniz. Size el uzatanların, sizinle ilgilenmek isteyenlerin, milli, dini bir maksatla da olsa, neticede sizi kazanmak için bunu yaptıklarını anlamanız lazım. Bunun dini ve milli boyutunda bir sakınca yok, ayrı bir mesele. Ama sen gitmesen o eksik kalıyor. Camisi eksik kalıyor. Veya vakfı eksik kalıyor. Gelecek yatırımı onun boşlukta kalıyor. Allah öyle değil. Allah şunu yap, şundan uzak dur gibi emirler verdiği zaman bu senin içindir. Genç kardeşlerim, demek ki biz Allah'ın kuluyuz. Gençler genç olarak Allah'ın kuludurlar. Yaşlılar da yaşlı olarak Allah'ın kuludurlar. Kadınımız, erkeğimiz yok kullukta. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bu kulluk sınavımızda, özellikle gençlik döneminde, ben Allah'ın kuluyum. Allah beni darusselama, yani cennete davet ediyor. Ve bunda Allah'ın bir kazancı yok. Benim kazancım var. Ben cehenneme de düşsem, cennete de girsem, bundan Allah'ın bir zararı ve bir kârı söz konusu değil. Kendimi düşünüyorum ben, namaz kılarken, Allah'ın emirlerine uyarken, şuurunda olacaksın. Ve bu düzeyi yakalayabilmek için, güzel kardeşlerim, senin için kulağına küpe olacak yasa niteliğinde, yani ne demek yasa niteliğinde, asla esnetmeyeceğin bazı hatırlatmalar yapacağım. Bu hatırlatmaları not defterine de yazabilirsin. Evdeki, ofisindeki veya yurtta kaldığın yerdeki masanın üstünde ajandana yazabilirsin. Ben sana söylediğim şeyleri ikna olduktan sonra bir ajanda üzerinden hayatına uyarlayabilirsin. Bu haftamı birinci kural haftası. Ne kadar uyarlıyorum, hayatımı, gençliğimi ne kadar buna göre düzenliyorum diye test ederek, kendini organize ederek ve düzenleme yaparak ayarlayabilirsin. Biiznillah sonunda seni cennete çağıran Allah'ın davetine icabet etmiş olursun. Tertemiz, günahsız ve yaratıldığı fıtrat kalitesinde gençliğini tüketip orta yaş dönemine geçtiğinde cennete girmek, Allah'ın sevdiği bir kul olmak için gerekli yatırımı yapmış olursun. Saçın sakalın ağarınca sen zaten hazır olduğun bir din hayatına geçmiş olursun. Aksi takdirde şeytan şimdi gençsin diye seni oyaladığı mantıkla orta yaşta da oyalayacak. Henüz daha dur bakalım diyecek. İleri yaşta da uygulayacak. Sen daha diksin. Daha var sende. Biraz daha keyif sürebilirsin diyecek ve aldatacak. Genç kardeşlerim, birinci ve öncelikli kanunun senin, yasan, kalbini Allah ve peygamberi ile doldur. Ben sana futbol oynama demiyorum. Gezme demiyorum. Arkadaşların olmasın demiyorum. Tenis oynama demiyorum. Yüzme demiyorum. Hatta ve hatta aşık olma da demiyorum. Ama ne diyorum? Kalbin Allah ve peygamberiyle bloke edilmiş olsun. Sonra futbol takımındı, arkadaş grubundu, şu şeye, içmeye, yemeye takıntındı, hobindi, fobindi. Bunlara yer kalmaz. Hatta cinden korkmaya bile yer kalmaz kalbinde. Ancak kalbini Allah'a bir köşede yer verecek şekilde açarsan, amentü billah diye Allah'a imanın şartlarını sayarsan, ama pratikte kalbin mesela 5 litrelik diyelim kapasitesi, Allah ve peygamber hissiyatın, algın 5'te 5'ini de doldurmaz da mesela 5'te 4'ünde bırakarsan, o 5'te 1'lik boşluğu şeytan bir takıma takıntıyla, bir içecek yenecek maddeye takıntıyla ya da cin korkusuyla, bir vesveseyle doldurur. O 5'te 1 kadar da kalbe girdikten sonra sen bir daha ömür boyu kalbini net Allah'ı seven, Allah ile yaşayan bir kalp haline getiremezsin. Çünkü şeytan bir bölümünü boş işlerle, mala yani ile doldurdu mu kalbinin, oradaki Allah ve peygamber muhabbeti gitgide azalır. Çünkü Allah'ın ismi ve sevgisi şeytana ait şeylerle bir arada durmaz. Giden maneviyatın olur, Allah olur. Onun için Allah'ı biraz, az, orta halli, çok seviyor olmayacaksın. Allah dedin mi, sevmek kelimesinin, bağlanmak kelimesinin, teslim olmak kelimesinin tamamı onu doldurmuş olacak. Allah ve peygamberle kalbi, yüreği dolmuş bir genç ol. Bir, iki, annen ve baban velev ki Müslüman olmasınlar, velev ki zalim olsunlar, velev ki fasık olsunlar, seninle kesiştikleri nokta olan annelik ve babalık bağlantısını kalbinde tutacaksın. Allah'ı ve peygamberi nereye koyduysan anneyi ve babayı da oraya koyacaksın. Ama onlar Allah'ın hakkına tecavüz ettirmeyecekler. Hadlerini bilecekler. Bir noktada duracaklar ama Allah'ı ve peygamberi koyduğun yere koyacaksın. Allah'ı çok seviyorsun. Peygamberi çok seviyorsun. Anan senden nefret ediyor. Allah sevgisi aktifleşemez sende hiçbir zaman. Çünkü Allah, onu seviyorsun ya, dolayısıyla Kur'an'ını da seviyorsun. Kur'an'ında sana ne diyor? Müşrik bile olsa anan baban, onları üzmeyeceksin diyor. İkinci noktamız bu. Üçüncüsü, genç kardeşlerim, keşke melek gibi olsan, sıfır günah, sıfır hata ile Rabbine gideceğin güne kadar yaşasan, ama bu mümkün değil. Asgari günahta bari kalmak ve tövbe ile onu temizlemektir hedefimiz. Ama üçüncü yasan senin, öleceksin, aç kalacaksın, sefil kalacaksın, günaha cüret ettiğini gösteren bir görüntü vermeyeceksin. Asla ve kat'a. Senin mesela sigara en hafif görüldüğü için, hafif değil aslında. Ama hafif görüldüğü için sigarayı örnek vereyim. Sigara içmene rızamız yok. Biz seni güçlü, potansiyel, enerjik bir Müslüman olarak görmek istiyoruz. Ciğeri çürümüş bir Müslümandan ne umudumuz olacak? Ama diyelim ki hasbel kader 30 senede bir defa bir sigara içtin, bari onu gizli içeceksin. İçme, içilmez. Ama o içmek kadar da berbat bir şey, bunu teşhir etmekte sakınca görmemen. Ne demek istiyorum üçüncü maddede? Dünya gözüyle seni görenler bari günahlarınla görmeyecekler. Üçüncü maddemiz bu. Allah zaten görüyor. Ama Allah affetti mi sen tövbe edince, her şey tertemiz olur. İnsanlar silmezler gözlerinden. Onun için insanlara hatanı göstermeyeceksin. Hiçbir günah delikanlılık hakkı değildir. Hiçbir çirkinlik sen gençsin diye güzel olmaz. Elbette 50 tane çirkinin ortasında çirkinlik dikkat çekmeyebilir. Ama biz insanız. Biz Müslümanız. Meleklerin beraberliğinde yaşıyoruz. Meleklere göre çirkin görünen şeyi çirkin kabul edeceğiz. Dördüncü yasamız genç kardeşlerim. Asla boş vaktin olmayacak. Uyuyabilirsin. Tıbbın izin verdiği kadar yiyebilirsin. Gezebilirsin. El becerilerini geliştirebilirsin. Spor yapabilirsin. Ama boş vaktin olmayacak. Elini şakağına koyup o felsefe kitaplarındaki filozofların düşünce numaralarını göstermek için çizilmiş resimler, gösterilen şair resimleri gibi resimlerdeki numarayı yapmayacaksın. Boşluk yok. Kafanda boşluk yok, hayatında boşluk yok. Boşta bulunmak demek, frensiz bir araçla yokuş aşağı gitmek demektir. Akıbetin ilk çarpacağın ağaç veya yuvarlanacağın uçurumdur. Şeytanın çengel attığı ilk kadro boşluk hissiyatını yaşayanların kadrosudur. Boş olmayacaksın. Hiçbir şey yapamadığın zaman yat yere şınav çek. Daha başka yapamadığın bir şey, hiçbir şey yok. Yatağını kaldır, ters yüz et, hem havalandırmış olursun. Koş, spor yap. Ama boş kaldığın için cep telefonuna sarılma. O bir dinlenmek değildir. O bir kültür değildir. Boşlukta kalmaktır. Boşlukta kalmak demek, gel bana demektir şeytan için. Ve beşinci yasan senin. Genç kardeşim, ne yaparsan yap. Hangi fakülteyi okursan oku. Hangi derneğe, vakfa girersen gir. Baban kim olursa olsun, senin yaşıtın, oturup kalktığın arkadaşların gibisin sen. Geleceğin onlardır. Bugün dünya üzerinde, teknolojide, sanayide bir branşta sivrilmiş, dünyayı yönlendiren, artı eksi yönleri ayrı, iyi veya kötü başka tiplere bakınız. Onlar 16 yaşındaki arkadaş gruplarının kimlik ortalamasına göre iş yapıyorlar şu anda. Arkadaş grubu evliya gibi insanlar, şimdi o Kur'anlı, namazlı bir iş yapıyordur. Aksi de aksini yapıyordur. Diyoruz ki 5. yasamızda, arkadaş ortalamam benim geleceğimdir. Arkadaş seçeceksin. Elbette dünyanın en iyilerini bulup sana bir paket içinde teslim edecek değil melekler. Ama sen seçici olacaksın en azından. Seçeceksin. 10 arkadaşından bari beşi vasıflı, kaliteli, nitelikli olacaklar. Bir tatil günü ne yapacağız şimdi arkadaşlar diye bir çevirim içi görüştüğünüz zaman mesela en azından 3-4 tanesi kitap okumaktı, hayırlı bir iş yapmaktı, analarımızın duasını alalım demekti gibi bir hayır teklifinde bulunacaklar. Senin 10 arkadaşının da onu da gezelim, sıçrayalım, tozalım, uçalım diye teklifte bulunuyorsa senin arkadaş ortalaman hiç geleceğini iyi gösteren bir ortalama değil. 6. yasan, asla günahları küçük günah diye basit görme. Sen de küçüksün, 18 yaşındasın. Ama 80 yaşındayken bu 18'in üzerine koyduğun yılları yaşamış olacaksın. Küçük günah diyorsun ya, büyükler o küçüklerin bileşkesi olarak önüne çıkacak. Günah işleme demiyorum sana. Çok mümkün bir şey değil bu. Hele bu dünyada. Ama şeytan seni bu küçük günah henüz iki defa ağzından kötü söz çıktı diye aldatmasın. Kibrit ne kadar küçük değil mi? Bir Ağustos ayında, yani mevsimin sıcak kavrulduğu bir zamanda sadece bir kibrit. 5 metre öteye gitse gözün görmüyor onu. 1 miligram kadar içinde yanıcı bir madde var. Çıt yaptığı zaman binlerce dönüm ormanı bitiriyor. Orman sıcak, mevsim uygun çünkü. Sen gençsin. Senin yaşın 18 yaşın, 21 yaşın, genç olarak yaşadığın bu yaşın mevsimlerin Ağustos'u gibi, barut gibisin sen. Küçük dediğin bir günah senin bütün geleceğini yakabilir. Günahları küçük, büyük diye ayırma. Allah'a karşı olduktan sonra her saygısızlık, her hata benim için tehlikeli de yapma. Yapacak olursan da hemen Allah'a dön, istiğfar et. Ve 7. yasan senin. Unutmayacaksın. Peygamberin diyor ki aleyhissalatü vesselam, güçlü mümin zayıf müminden daha iyidir buyuruyor. Bedensel güç, zihinsel güç, bakıştaki güç, konuşurkenki dil gücü, duyarkenki duyum gücü, tutarkenki yakalama gücü, yürürkenki sert adım gücü, hepsi güç bunların. Matematik gücü, güç, ezber gücü, güç mümine lazım. Bu yüzden spor yaparken filan takımı tuttum, o takımın sporunu yaparım deme. Seviyeni düşürme. Fiziğine uygun, seni güçlü yapacak, tıbbın tavsiye ettiği, ahlakı bozmayacak bir spor yap. Zihin dinamiğine dikkat et. Gıdanı seni güçlü tutacak şekilde ye, iç. Paketli şeyleri değil, faydalı şeyleri ye. Aksi takdirde sen zayıf mümin olursun. Zayıf mümin ise kimseye faydası olmayan mümindir. Hep toplayacak mümindir. Allah'tan afet gelir. Ayrı bir mesele. Sen afet bataklığında dolaşmayacaksın. Ve 8. yasan, benim sana tavsiyem, genç kardeşim, onurun ve namusun için yaşadığını unutma. Yaşayacaksan onurun için yaşayacaksın. Burs isterken onurun risk alacak. Akrabalarına karşı kaba davranırken risk alacak onurun. Kadın ilişkilerine, erkek ilişkilerine, cinsiyetle alakalı ilişkilere dikkat etmez. Dininin, şeriatının sana emirlerinden taviz verirsen onurun ve ırzın risk alacak. Onurunu, ırzını riske atmış bir genç kendi geleceğiyle oynayan gençtir. Ve sana 9. teklifim, senin masanın üzerinde yazacağın 9. yasan, genç kardeşim, Muhakkak Kur'an ve zikir bağlantın olsun. Bir tarikata girmen gerekmez. Bir cemaate bağlanman gerekmez. Müminsin sen. Sen en büyük örgüttesin. İslam örgütündesin. Sen Allah'a bağlısın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlısın. Bu ümmetin göz bebeği Ebu Hanife'ye bağlısın. Şafii'ye bağlısın. Senin bağlanmaya zorunlu bir ihtiyacın yok. Ama 24 saatini doldurduğu zaman bir günün saati, o günde sen Kur'an okumadın diye melekler kaydetmesin. O gün sen 10 defa en azından Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmediğini melekler sakın kaydetmesin. Tamam, oturup da bir camide elin tesbihinle bir saat zikir yap diyemeyeceğim sana. Dersin var, maçın var, kabul ediyorum bunları. Ama camiden çıkarken ayakkabılarını giydiğin esnada 10 defa caminin merdivenlerini inerken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilirsin. Al zikir işte. Merdivenleri çıkarken evinde, asansöre bindin, yukarı çıkarken 10 defa Subhanallah diyebilirsin. Zikir işte. Sabahleyin çamaşırını giyerken herhalde kalkar kalkmaz bir saniyede çamaşır giymiyorsun. Tuvaletten çıktıktan sonra çorabındı, gömleğindi, tişörtündü, okul çantanı hazırlamaktı. Bir iş yapmıyorsun, yani elinle kalem açmıyorsun, yazı yazmıyorsun. Dilin rahat. Dolayısıyla 20 defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyebilirsin. Bunlar zikir işte. Yatmadan önce 5 sahife Kur'an okuyabilirsin. E ben Kur'an'ı henüz öğrenemedim. Bu sözü duymak istemem. Olmadı. Olmadı. En başta ne dedik? Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle yüreğin dolacak dedik. Allah sevgisini ispat etmek için de müsaadenle bize Kur'an okuduğunu söylemen lazım. Bütünü 2 saatlik bir emek bu Kur'an okumak. Ama buna rağmen okumayı serileştirinceye kadar Ayet-el Kürsi biliyorsun. Fatiha-i Şerife'yi biliyorsun. 5'er defa bunları okusan 5 sayfa Kur'an yapar. Bilmiyorum deme sakın. Bu bilmiyorum sözü elini şeytana kaptırmak demektir. Hayır hayır, sen biliyorsun. Ayet-el Kürsi biliyorsun. Fatiha biliyorsun. Okuyabilirsin. Ve sana 10. yasa teklifim güzel kardeşim. Bu çağ artık insanoğlunun gözünden vurulduğu bir çağdır. Şeytan bizi gözümüzden vuruyor. Gözümüzü koruyamadığımız zaman ne namusumuzu koruyabiliriz, ne dinimizi canlı tutabiliriz. Gözünden vurmasın seni şeytan. Yani gözünü haramdan koru. Bugün boşanmanın evlilikle yarıştığı bir zamanda yaşıyoruz. Haram şeylerin, cinsel olarak haram işlerin helalden daha tatlı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Neden? Çünkü insanlar gözünden vuruluyorlar. Kendi helal eşini, erkek veya kadın, gördüğünden fazla haram olanı görüyor. Görmek zorunda kalıyor. Vurulma gözünden. Gözünden vurulduktan sonra şeytanın seni yere çökertmesi ve sana bir tasma bağlayıp dolaştırması için hiçbir engel kalmamış demektir. Ben sana gözünden vurulma dediğim zaman ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun sen. Sokaktaki müstehcenlikten, fakülte amfisindeki oturduğun sandalyeden, izlediğin cep telefonundaki programdan, bilgisayardan, her şeyden, haberlerden. Sen Müslüman bir genç olarak fakülte amfisinde seçtiğin sandalye gözünün mahremiyetini en çok koruyacak sandalye hangisiyse o olmalı. Böylece şeytana karşı tedbir aldığını melekler görmelidirler. Ve genç kardeşlerim, ağzından helalden başka bir lokma geçmeyecek ki sen dua ederken Allah senin duanı kabul etsin. Melekler sana amin desinler. ağzındaki lokma senin cennet geleceğindir. Veya cehennem geleceğindir. Yediğin her lokma sol ayağınla cehenneme doğru yaptığın bir kaymadır. Yediğin her helal lokmada cennete doğru yürüdüğün bir adımdır. Ve 12. yasayı senin masana yazıp koyuyorum. Çok arkadaşların var. Doğal bu. Böyle olmalı. Yüzlerce arkadaşın olsun. Hepsini de iyi kabul ettim. Ama unutma. Kitap kadar güzel arkadaş, vefalı arkadaş hiçbir zaman bulamayacaksın. Akşam olunca bütün arkadaşların yatağına çekilecek. Seni yalnız bırakacaklar. Sen hasta olunca kimse seninle beraber hasta olmayacak. Sağlığı yerinde olan işine gücüne, okuluna devam edecek. Kitap asla yalnız bırakmayan bir arkadaştır. Onun cildini mildini yanına alamayabilirsin. Banyodayken, hastanede yatarken, uyurken. Kitaptan aldıkların aklında hep kalır. Yine seninle beraberdir kitap. Müminlerin yazdığı, seni Allah'a ve peygamberine götüren, dini hissiyatını güçlendiren kitapları unutma. Senin en güçlü arkadaşlarındır. Ve 13. tavsiyem genç kardeşim. Allah bu kainatı, ki dünya o kainatın bir nohut tanesi kadar küçücük bir parçası, belki daha da küçük, düzen içinde kurdu. Tertip ve düzeni olmayan hiçbir insan bu tertip ve düzenli dünyada kendisine yer bulamaz. Vaktini, eşyanı, işini düzenli yapacaksın. Planlı olacaksın. Dağınıklık evrende sahipsiz kalmak demektir. Temiz olmamak bir dağınıklık çeşididir. Vakti iyi kullanamamak bir dağınıklık çeşididir. Asla dağınık olmayacaksın. Masan da düzgün olacak, zihnin de düzgün olacak, hayatın da planlı projeli olacak. Düzenli bir kainatın düzenle yaşayan insan olacaksın. 14. nasihatim ve senin de yasan, gelecekte dertsiz, eli yanarken bile acı hissetmeyen bir adam olmak istiyorsan, böyle bir kaza dahi olsa, günahlardan tövbe edeceksin. Tövbe etmediğin her günah, ayağına bağladığın bir kiloluk bir demir gibidir. 5 tane, 10 tane, 20 tane kiloyu ayağına bağladıktan sonra yürüyemezsin. Gam, keder, vesvese seni şizofrenik hasta yapar. OKB hastası olursun. Tövbe şart. Ve bu tövbeyi kesinlikle anında yapacaksın. Ertelemeyeceksin. Ertelediğin her tövbe, yani günah var, tövbesi yapılmamış, kendi ayağına bağladığın bir demir parçası gibidir. Her geçen gün senin kilonu ve acını artıracak. Ona göre. Ve bir gün dayanamaz olduğunu hissettiğinde şeytan seni pes ettirecek. Allah göstermesin. Ve sana 15. nasihatim, çok güzel gencim, diyorum ki sana, yerin, arkadaşın, kitabın ve izlediğin programın asla Allah'ın yasaklarından biri olmasın. Yer, alkol var, faiz var, küfür var, gıybet var, dedikodu var, çıplaklık var, fuhuş reklamı var, caiz olmayacak mahrem konuların konuşulması var, sır ifşası var. Öyle bir yer Allah'ın hoşlanmadığı yerdir. Kötü bir yerdir. Bunları yapan arkadaş kötü arkadaştır. Bunlardan birini anlatan kitap kötü bir kitaptır. Bunlarla ilgili bir konusu olan dizi filmdi, dizilmez filmdi, her neyse o kötüdür. Bundan uzak duracaksın. Ve sevgili gencim, umudum, benim umudum, bana dua edeceksin bu sözleri sana söylediğim için. Senin duana şimdi de muhtacım şüphesiz. Ama benim çok daha muhtaç olduğum zamanım olacak. Asla bana dua et bile diyemeyeceğim sana. O zaman bana güzel dualar edeceğini umut ederek diyorum ki genç kardeşim, bu 15 nasihatimi bir kenara yaz. Bunları kendine yasa edin. Elbette söylenecek çok daha farklı şeyler var. Namaz nasıl kılınacak onu anlatmadım mesela. Tesettür nasıl onu anlatmadım. Ya ben sana kitap dedim ya, sen Diyanet ilmi halini alıp okuyacaksın işte. Kitap seçtik ya şimdi. Kitabı da arkadaş gördük. Ve bu yasayı uygularken, sabah kalktığında, akşam yatarken, Allah'tan daima şu altı şeyi iste. Yani bu altı şey duanda olsun. Ya da altı şeyi korumasını Allah'tan iste diyeyim. Daha iyi olsun. De ki Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınıyorum. Beni koru Allah'ım de. Bu altı şey gündemin olsun. Acizlik, tembellik, cimrilik, korkaklık, ihtiyarlık, kabir azabı. Bunlardan biri ikisi seni bulduğu zaman seni tökezletir. Altısı da bulursa batırır seni. Onun için Allah seni acizlikten korusun, tembellikten korusun, cimrilikten korusun, korkaklıktan korusun, ihtiyarlıktan korusun, kabir azabından korusun diye dua et. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem de böyle dua ediyordu. Onun duası da buydu. Sen de o duayı yap. Böylece eylemlerinle Allah'tan duan aynı olunca ortada sen Allah'a ibadetle büyümüş genç bir mümin olarak ümmetin için umut olursun. Kendi kurtuluşuna doğru yürüyen mübarek bir genç olursun. Sen bizim için değerlisin. Bu ümmet için değerlisin. Şeytan için de çok önemlisin ama. Seni yakaladığı zaman ümmetimi nefessiz bırakacak demektir. Ve sakın bir benimle mi gibi bir evhama kapılmayasın. Evet, sadece sen. Sadece sen. Sen teksin. Çünkü herkes tektir. Sen bir dünyasın. Kendini bir dağın eteğindeki selle yuvarlanmış küçük bir çakıl parçası gibi göremezsin. Seni Allah öyle görmüyor. Peygamberi öyle görmüyor. Yüksek yerlerdesin. Büyük beklentilerle beklenen birisin. Allah seni korusun. Seni hasetten, kötülükten ve kötülerden muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.